Ayrım 55.
Sayfa 131. Kavram olarak halkla ilişkiler ve pazarlama. Halkla ilişkiler kavramının ilk ortaya çıkmasındaki temel amaçların başında bir olaya dikkat çekerek bu olayı, etkinliği gerçekleştiren kişinin para kazanmasıydı. Bugün de halkla ilişkiler faaliyetlerinin amaçlarından birisi, bunu doğrudan doğruya ilk etapta yapmasa da ileriki safhalarda kuruma yönelik güven oluşturarak kuruluşun kârının arttırılmasını sağlamaktır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar açısından ise böyle bir beklenti yerini bu güvenin karşılıklı etkileşimi sürdürmek amacıyla desteklemesi haline dönmektedir. Halkla ilişkiler kavramıyla ilgili temel bilgiler daha önceden verildiği için burada kavram detaylı olarak ele alınmayarak konuyla bağlantılı alanları değerlendirilecektir. Daha önceki ünitelerde de açıklandığı gibi, çağdaş halkla ilişkiler boyutuna gelene kadar halkla ilişkilerin geçirdiği tarihsel gelişim süreci temel olarak Gruning ve Hans 1984 sayfa 22 tarafından ortaya konulan 4 model çerçevesinde incelenmektedir. Bu 4 model tarihsel gelişim süreci hakkında bize bir fikir vermekle birlikte günümüzde de halen kuruluşlar tarafından etkin bir biçimde kullanılmaktadırlar. Kuruluşlar hedef kitlede yaratmak istedikleri etki, iletmek istedikleri imaj veya etkileşim türlerine göre bu modellerden ya sadece birisini kendilerine esas alabilmektedirler veya tümünü de kombine bir şekilde kullanabilme olanağına sahiptirler. Bu modeller ve kısaca özelliklerinin ne olduğu şekil 6.1'de açıklanmaktadır. Şekil 6.1. Halkla ilişkilerin tarihsel gelişiminin 4 modeli. 1. Basın ajansı modeli. Dikkat çekici olaylar yaratarak medyanın ilgisini çekmek. 2. Kamuoyu bilgilendirme modeli. Hedef kitleye tek yönlü enformasyon aktarımı gerçekleştirmek. 3. İki yönlü asimetrik model. Hedef kitleyi ikna etmek amacıyla iletişime geçmek. 4. İki yönlü simetrik model. Hedef kitle ile uyum yakalamaya çalışmak. Halkla ilişkiler kavramını bir kuruluşun hedef kitlesiyle karşılıklı olarak iletişiminin yönetilmesi biçiminde tanımlamak mümkündür. Gruning, Hunt, 1984, sayfa 6. Bu iletişimin yönetilmesi sürecinde kimi zaman kurumun dışında doğrudan doğruya bir ürüne, markaya veya hizmete yönelik halkla ilişkiler faaliyetlerinde de bulunmak mümkündür. Pazarlama amaçlı halkla ilişkileri konu olan da asıl olarak bir ürün veya hizmettir. Halkla ilişkilerde iletişimin yönlendirildiği hedef kitle, kurumun faaliyet alanına göre farklılık göstermektedir. Ancak Gruning ve Hunt'ın tanımlaması, halkla ilişkilerin tüm hedef kitleleriyle etkili olarak iletişim kurmak ve sürdürmek durumunda olduğunu vurgulamaktadır. Ancak bu ifade bir kuruluşun tüm halk ile etkili iletişim kurması diye düşünülmemelidir. Hedef kitle her zaman için belirlenerek, netleştirilerek halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde ortaya konulmaktadır. Kimi araştırmacılar halkla ilişkileri insanlık var olduğundan beri halkla ilişkiler vardır diye ifade ederken, kimileri de halkla ilişkilerin özellikle endüstri devrimi veya Ivy Lee ile Edward Bernays'in faaliyetleriyle başladığını ortaya koymaktadır. Çünkü sistematik olarak bir kuruluş hakkında iyi niyet oluşturmaya yönelik çabalar bu dönemlerde başlamıştır. İnternet. Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimiyle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için http://prmuseum.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Halkla ilişkilerin pazarlama ile etkileşiminin başlangıcını halkla ilişkiler tarihçesiyle bütünleştirmeye çalışıldığında karşımıza çıkan kişi elbette ki Finas Taylor Barnum'dur. Gruning ve Hunt'ın gerçekleştirmiş olduğu 4 halkla ilişkiler modeli ayrımının ilk modeli olan basın ajansı ve tanıtım modelinin temsilcisi olan P.T. Barnum, sahip olduğu sirke dikkat çekmek, daha fazla ziyaret edilir hale getirmek ve bu şekilde para kazanmak için yaptığı pek çok etkinlik söz konusudur. Bu etkinlikleri bir bakıma pazarlama amaçlı halkla ilişkiler çabalarının da başlangıcı olarak değerlendirmemiz mümkündür. Sıra sizde bir. Finas Taylor Barnum'un halkla ilişkiler alanına yaptığı katkılar neler olmuştur? Pazarlama kavramının gündelik yaşamdaki tanımı genel olarak ürünleri kişilere satmaya çabalamak olarak tanımlanabilir. Örneğin kapıdan satış yapan kişilere pazarlamacı denir. Televizyonda bir ürün satışına yönelik çalışma, reklam yapıldığında da bu faaliyet pazarlama olarak adlandırılmaktadır. Kotler tarafından pazarlamaya dair yapılan en basit tanımlama, pazarlama, karlı müşteri ilişkilerinin yönetimidir, şeklindedir. Kotler, Armstrong, 2010, sayfa 16. Pazarlama kavramı temel olarak ikiye ayrılarak tanımlanabilmektedir. Bu ayrımın birincisi, pazarlamaya sosyal bir tanımlama getirmekte, ikincisi ise pazarlamanın yönetim boyutunu dikkate alarak tanımlamaktadır. Sosyal tanımlamaya göre pazarlama, serbestçe bireylerin ve grupların istek ve ihtiyaçlarının ürün ve hizmetlerinin oluşturulması, sunulması ve değişimini sağlayan toplumsal bir süreçtir. Kotler'e göre pazarlama birliğinin, yani American Marketing Association yaptığı tanımlama ise, pazarlamanın yönetim fonksiyonunu vurgulamaktadır. Kotler, 2000, sayfa 4. 1985 yılında yapılan bu tanıma göre pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere, malların, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir. Yükselen, 2000, sayfa 18. Pazarlama terimiyle çok genel olarak ürün ve hizmetlerin satışıyla ilgili olarak bir ortaklık kurulmasına rağmen, giderek kar amacı gütmeyen alanlarda da sosyal pazarlama terimi altında uygulandığı görülmektedir. Pazarlamaya yönelik diğer bir tanımı da Kotler şu şekilde yapmıştır. İhtiyaçları ve istekleri değişim yoluyla doyurmaya yönelik insan eylemleri. Lynch, Ross, Ray, 1992, sayfa 7. Bir başka tanım da şöyledir. Kutlip, Center, Broom, 1994, sayfa 8. Pazarlama, insan ihtiyaç ve isteklerini tanımlayan, bu istek ve ihtiyaçları karşılamak için ürün ve hizmetleri sunan, bir değer karşılığında ürün ve hizmetleri kullanıcıya sağlayan bir yönetim fonksiyonudur. Uygulamada pazarlama, araştırma, ürün dizaynı, paketleme, fiyatlandırma, promosyon ve dağıtım aşamalarının birbirleriyle koordinasyon içinde düzenlendiği bir programdan meydana gelmektedir. Pazarlama kavramının temelini insan ihtiyaçları ve istekleri oluşturmaktadır. İnsanlar neye ihtiyaç duyar veya neye arzu ederlerse bu ihtiyaç ve istekler talebe dönüştürülür. İkinci olarak pazarlamacılar, talepleri karşılamak için ürün ve hizmet sunarlar. Tüketicilerde en fazla kullanımı, değeri ve memnuniyeti sağlayan ürün ve hizmetleri seçerler. Üçüncü olarak da pazarlamacı, ürün veya hizmeti bir değer karşılığında tüketiciye sunar. Pazarlama kavramının ilk tanımlarına bakıldığında, ürün satışının sağlanmasının ön planda olduğu görülmektedir. Eski pazarlama anlayışının çıkış noktasını ürünler oluşturmakta ve bunun için pazarlama politikasına uygun araçlar kullanılırken hedefe uygun bir satış ile kar elde etmek amaçlanmaktaydı. Çağdaş pazarlama anlayışının çıkış noktası ise talepte bulunan bireylerin istekleri, araç olarak da pazarlama araştırmaları ve pazarlama karması kullanılmaktadır. Bu tip çalışmanın da hedefi devamlı müşteri dileklerinin tatmin edilmesiyle kârın hedeflenmesidir. 80'li yıllardaki pazarlama kuruluşları yeni bir düşünce tarzına sevk etmeye başlamıştır. Artık ürünün en ekonomik şekilde nasıl yaratılacağı sorunu ön planda değil, pazarın hangi ürünleri talep ettiği ve bunların amaca en uygun biçimde ve rasyonel olarak satılacağı önemli hale gelmiştir. kuruluşu yönlendiren ürünün kapasitesi değil, taleptir. Bunun da başlıca nedeni, tüketicilerin artan refah düzeyi ile birlikte belli bir doyuma ulaşmaları, kalite, servis ve fiyattaki uygunluğu tercih etmeleridir. Nischlag, Dichl, Höschgen, 1983, sayfa 18. 2000'li yılların başında Kotler, artık müşterilerin tek tek ele alınması gerektiği üzerinde ve her birine tekil olarak ulaşmanın önemine değinmiştir. Kotler, 2002, sayfa 48. Günümüzde de artık gerçekten sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ve yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle bireye tekil olarak ulaşmak, onu yakalamak gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Tablo 6.1. Yeni pazarlama paradigmasının 3 safhası. Kotler, 2002, sayfa 48. Bu tabloda satış modelinin, pazarlama modelinin ve bütünsel pazarlama modelinin hareket noktasını, odağını, aracını ve amacını okuyacağım. 1. Satış modeli. Satış modelinin hareket noktası fabrika, odağı ürünler, aracı satmak ve reklam yapmak, amacı ise yüksek satış oranlarıyla kâr etmektir. 2. Pazarlama modeli. Pazarlama modelinin hareket noktası farklı müşteri talepleri, odağı uygun ürünlerin teklif edilmesi ve doğru pazarlama karması, aracı pazarı bölümlere ayırarak müşteriye hitap etmek ve konumlandırma sağlamak, amacı ise yüksek müşteri tatminiyle kâr elde etmektir. 3. Bütünsel pazarlama modeli. Bütünsel pazarlama modelinin hareket noktası tek tek müşterilerin talepleri, odağı müşteri değeri, kuruluşun yetkin olduğu temel noktalar, işbirliği içerisinde olunan ağlar, aracı, ortakları dahil etmek için veri yönetimi ve değer zinciri entegrasyonu, amacı ise tek tek müşterilerde olan işler neticesinde karlı büyüme, müşteri sadakati ve ömür boyu müşteri ilişkileriyle değer oluşturmaktır. Bütünsel pazarlama anlayışı aracılığıyla kuruluşlar yeni bir takım değerler oluşturup hedef kitlelerine bu değerleri aktarmaya ve onları bu sayede kuruluşlarına çekmeye çalışmaktadırlar. Pazarlar, dinamik ve rekabete açık oldukları için işletme yönetimlerinin kendilerine değer arayışlarında net stratejilere ihtiyacı bulunmaktadır. Kotler'e göre bu tür stratejilerin geliştirilmesi için 3 alan arasındaki bağlantıyı şart koşmaktadır. Bunlardan ilki müşterinin bilişsel alanı, kuruluşun yetkin olduğu alan ve ortakların kaynaklarının alanıdır. 2002, sayfa 51. Değer oluşturma fırsatlarını algılayabilmek için kuruluşlar değerler yaratabilmelidirler. Bunun için müşterinin bilişsel alanında yeni müşteri avantajları tanımlamalıdırlar, yapılan iş bağlamında temel yetkinliklerden yararlanmalıdırlar ve nihayetinde işbirliği içerisinde olunan ağlardan uygun iş ortakları seçmelidirler. Kotler, 2002, sayfa 51. Kuruluşlar bütünsel pazarlama modeliyle kurumsal yapılarını yenilemek için bir hareket noktasına sahip olurlar. Teknolojik gelişmelerin fazlasıyla hızla ilerlediği sayısal toplumda özellikle 3 tane fonksiyon ana rolü oynamaktadır. Bunlar, pazardaki talep yönetimi, kuruluşların kaynaklarının yönetimi ve kuruluşun içerisinde bulunduğu ağın yönetimi olarak sıralanabilir. Bütünsel pazarlama modelinde bu fonksiyonlardan oluşan süreçler tarif edilmektedir. Böylece talep yönetimi, müşterinin bilişsel alanının değerlendirilmesiyle başlar. Bunu, müşteri için doğan, doğabilecek olan avantajların tanımlanması izler ve nihayetinde müşteri ile etkili ilişkilerin kurulmasıyla son mudur? Kotler'e göre bu model yönetime kurumsal yapıyı daha da nasıl iyileştirebileceklerine dair yardımcı olmaktadır. Kotler, 2002, sayfa 52-53. Pazarlama sürecinde yapılmaya çalışılan müşteriler için bir değer yaratmak ve müşteri ilişkileri oluşturmaktır. Şekil 6.5'te pazarlama sürecinin basit 5 basamaklı modelini ortaya koymaktadır. İlk 4 basamakta kuruluşlar müşteriyi anlamaya, müşteri değeri yaratmaya ve güçlü müşteri ilişkileri yaratmaya çalışmaktadırlar. Son adımda ise kuruluşlar müşteriye yönelik değeri yaratmanın ödülünü elde etmektedirler. Müşteri için yaratılan değer sayesinde müşterilerden satış, kâr etmek ve uzun vadeli müşteri sadakati gibi değerleri yakalayabilmektedirler. Kotler, 2010, sayfa 5. Müşteri için yapılan her türlü çaba, onun taleplerine dikkate alma uğraşları, aslında sonunda kuruluşa kâr olarak geri dönmektedir. Şekil 6.5. Pazarlama süreci modeli. Kotler, 2010, sayfa 5. 1. Pazarı, müşteri ihtiyaç ve isteklerini anlamak. 2. Müşteri yönelimli bir pazarlama stratejisinin tasarlanması. 3. Üstün değer ileten bütünleşik bir pazarlama programı oluşturmak. 4. Kârlı bir ilişki kurmak ve müşteri tatmini oluşturmak. 5. Kâr yaratmak ve müşteri değeri oluşturmak için müşterilerden değer elde etmek.